Ayrım 18. Dünya Arzısı. Ayfer Tunç. Sayfa 164. Körün sesiyle düşünceleri dağıldı. Konuşması bitmişti. Telefonunu özenle paltosunun iç cebine yerleştiriyordu. İnşallah boş odanız vardır. Oda var da soba yok. Hava çok soğuk, üşürsünüz. Sorun değil. Bir gece idare edebilirim. Arkasındaki duvarda küçük kutucuklarda duran anahtarlara bir göz attı Mürşit. Birinci katta boş oda yok dedi. Bir kat çıkacaksınız. Sorun değil, çıkabilirim. Her şeye sorun değil diyor diye sinirlendi. Nasıl sorun değil? Körsün kardeşim sen. Senin için her şeyin sorun olması lazım. İçinde bir tel titriyordu. Bütün bu karışık düşüncelere rağmen, ucu sivri beyaz taş imgesi, ikide bir zihninde bir yerlere konuyordu. Sanki sallamakla kovabilirmiş gibi başını sallıyordu. Belediyede çalışan gencin bir an önce gitmek istediği belliydi. Eski püskü ayakkabıları sırılsıklandı. Kar suyunu emmiş iyice. Bastığı yerde geniş su birikintileri bırakıyor. Mürşit'in ayaklarına baktığını fark etmeden birini kaldırıp yere bastı sıkıcı. Su dalga dalga genişledi. Yeni çarşıdan buraya yürüdük dedi. Bu saatte minibüsler çalışmıyor. Körün koluna dokundu sonra. Yarın sabah gelir alırım sizi. Başkana gideriz. Hay hay dedi kör memnuniyetle. Mutluydu kör. Karısına hayatım diye hitap eden kör, yaşamak harika bir şeymiş. Tadından yenmez bir şeymiş gibi. Her zorluğa zevkle göğüs germeye hazır. Mutlu mutlu gülümsedi. Gence hararetle teşekkür etti. Size de çok zahmet verdim, kusura bakmayın. El sıkıştılar. Genç gitti. Mürşit askıdan aldığı anahtarı ne yapacağını bilemedi. Kibar'a uzattı. Ama Kibar, körün gözlerinden fazla ürkmüş. Şeytan görmüş gibi. Gitmem diye başını sallıyor. Bu otelde müşterileri odalarını çıkarmıyorlar. Yerini söylüyorlar sadece. Müşteri kendi çıkıyor. Babası hayattayken çıkarırlardı. Mürşit çıkarırdı mecburen. Bir keresinde kalantor birini çıkarmıştı. Adamın valizi çok ağırdı. Kalantor o zaman büyük bir kağıt para tutuşturdu eline. Sevinmesi gerektiğini düşündü. Ama içi bomboştu. Babasına vermek istedi. Babasının yüzünde memnun bir gülümseme belirdi. O para senin hakkın oğlum dedi. İstediğin gibi harca. Parayı katlayıp kayık yaptı. Suda yüzdürdü. Katlayıp uçak yaptı. Uçurdu. Eskidi para. Kat yerlerinden yırtıldı. Sonra ne yaptı hatırlamıyor. Kız kardeşlerinden birine vermiş olabilir. Belki de atmıştır. Gelin odaya çıkalım. Körün uzattığı kolunu tuttu yukarı çıktılar. Beyaz baston yolu yokladı çıkarlarken. Her basamakta hafif bir tık sesiyle. Odaya girdiler. Aylardır kapısı açılmayan odanın havası Mürşit'in yüzüne saldırdı. Çok ağırdı. Rutubet kokuyordu. Işığı açtı. Kör başını elektrik düğmesinin çıt sesine çevirdi. Mürşit tavandan sarkan, çıplak ampule baktı. Raptiyeler gevşemiş. Ampulün duvarın üstünden geçen kablosu sarkmış. Sarktığı yeri soğuğunun katılaştırdığı bir örümcek ağı sarmış. Sefalet, ruhu gibi binanın her köşesine yuva yapmış. Kör kollarıyla boşluğu yoklayarak pencereye gitti. Açtı. Derin derin nefes aldı. Çok şanslısınız. Tertemiz bir havanız var. İnsan bu havada deliksiz uyur. Mürşit, şans temiz havadan ibaretse ne mutlu bu şehirde yaşayanlara dedi içinden. Ama kör yanılıyordu. Hava temiz değildi. Eskiden temizdi. Çok eskiden. Madene giden yol ağaçlarla doluyken, zamanın yolu önünde uzanıyorken, yolun ucunda belirsiz de olsa bir ışık varken, kendine bile tarif edemediği o başkalık. O başkalık henüz benliğini istila etmemişken, cumhurlaşmamışken daha, hamal hayattayken, eli ucu sivri beyaz taşı kavramadan önce, mürşit için hava temizdi. Evde bir elektrik sobası olacak dedi körün gözlerine bakmamaya dikkat ederek. Çocuğu göndereyim de getirsin, donarsınız sabaha kadar. Kör hayır hayır dedi, soğuğu severim insanı diri tutar. Yatağı yokladı. Bir battaniye daha verseniz yeter. Mürşit gitti. Depodan bir battaniye alıp geldi. Yatağın üstündekinden daha eski. Elek gibi bir battaniye. Çöküş bir süreç. Çektikçe uzuyor. Ama bir türlü tamamen çökülmüyor. Çökülmedikçe de ızdırap bitmiyor. Banyo koridorun sonunda dedi. Yalnız termosifon çok eski. Suyun ısınması için epeyce beklemeniz lazım. Kör elimi yüzümü yıkasam yeter. Duş yaparsam üşütebilirim dedi. Buyurun, götüreyim. Sağ olun, gerek yok. Ben yolu bulurum. Mürşit Köre yine öfkelendiğini hissetti. Tam öfke de değil, çok karışık bir his. Ama tam anlayamıyordu nedir bu. Körün yersizce mutlu olması mı? Körün ona günahını hatırlatması mı? Kör, parmaklarıyla yoklayarak valizini açtı. Pijamalarını çıkardı. Teşekkür ederim. Işığı kapatabilirsiniz artık. Benim ihtiyacım yok. Işığı kapattı, çıktı. Bir süre kapının önüne dikildi. Körün odasından uygunsuz bir mutluluk yayılıyor diye düşündü. Uygunsuz. Çünkü aşağıdan sinirle masaya vurulan okey taşlarının şıkırtıları. Televizyonda pespaye bir yarışmanın alkışları. İç çekmeler, dert anlatmalar, inlemeler geliyordu. Bunlar körünkü gibi mutlu sesler değildi. Ama yine de yaşayan, inatçı, güçlü sesler. Körün bakmaktan kaçındığı gözleri içini çalkalıyordu. Aşağı indi. Madenci telefonla konuşuyordu. Yüzü darmadağındı. İyi mi peki dedi telefonu. Geleyim mi? Dinledi. Bir şeyler mırıldanıp kapattı. Yüzünün çizgileri acılaşmıştı. Rengi kararmıştı. Mürşit meraklandı. Ne oldu? Babam düşmüş dedi madenci. Bakım evinin merdivenlerinden yuvarlanmış. Fazla durmadı üstünden. Körden bahsettiler biraz. Taşkın neşesinden, mutlu sesinden. Madenci kendine dair bir şey anlattı sonra. İlkokuldaymış. Gözlerini annesinin eşarbıyla bağlamış. Kollarını öne uzatmış. Evin içinde dolaşıyormuş. Kafasını salonun ortasından geçen sütunun köşesine vurmuş. Yarılan alnından kan fışkırıyormuş. Babası onu kucaklayıp hastaneye götürmüş. Evin yakınlarında bembeyaz bir yer. Babası pantolonunu giymiş ama çoraplarıyla ayakkabılarını giymeyi unutmuş. Kucağında oğluyla yeni silinmiş koridorlarda koşarken çıplak ayaklarındaki terlikler şılap şılap diye komik bir ses çıkarıyormuş. Madenci içinden annem kızacak diye gülüyormuş. Annesi utandırıcı bir şey yaptığı zaman babasına kızarmış. Ama çok tatlı kızarmış. Ablasıyla ikisi annesinin babasına kızdığı bu anlara bayılırlarmış. Annesi başını yardığını duyunca dersini bırakıp hastaneye koşmuş. Oğlunu kan içinde görünce yaprak gibi sallanmış. Düşmeden tutmuşlar. Demir bir sandalyeye oturmuşlar. Bir bardak su vermişler. Babasının ayağındaki terlikleri evi dönerlerken görmüş. Vızır vızır araba geçen caddelere herkes babasının ayaklarına bakıp gülüyormuş. Annesi bize niye bakıyor bu millet derken fark etmiş. Ama kızmamış, aksine gülmüş. Öğretmen arkadaşlarına, eve gelen misafirlere anlatmış. Tam karşıdan karşıya geçiyoruz, teki ayağından fırlamaz mı? O telaşın içinde bir de terlik peşine düştük. Dert değil, öbür tekini de atarız gider. Ama çıplak ayakla eve kadar nasıl yürüsün? O gece balık kızartmışlar, kıvırcık salata yapmışlar. Sanki kötü bir şey olmamış gibi, her zamankinden daha fazla gülüşerek, konuşarak yemek yemişler. Annesi madenciye portakal sıkmış. C vitamini oğlum, antibiyotik alıyorsun, içmen lazım. Annesine dair hatırladığı son aydınlık anıymış bu. Yalnız annesine değil, ailesine, hatta kendine dair son mutluluk anısı. Zamanı tersine yaşayan bir aileymiş onlar. Gece çalışan babası onlar kahvaltı ederken gelip hemen yattığı için evlerindeki mutluluk dalgası öğle yemeğinin buharıyla başlıyormuş. Sonra ikindi de gene çay buharıyla ve mutlulukla doluyormuş mutfak. Akşam yemeğininkiyle tamamlanıyormuş. Bu yüzden mutluluk dendiğinde madencinin aklına hala buhar geliyormuş. Küçücük mutfaklarını dolduran buhar birbirlerini çok sevmelerinin ve bir arada olmalarının çabucak darılan bir işaretiymiş. Ama akşam yemeğinden sonra evin mutluluğunu soluyormuş. Babası geçici neşet gider deyip kalkıyor, hazırlanıyor. Üçünü de öptükten sonra gazeteye gidiyormuş. Madenci bir gün annesine sormuş. Babam niye giderken geçici neşet gider diyor. Adı Neşet değil ki. Babanın adıyla bir ilgisi yok demiş annesi. Uğurlu cümlesi bu. Böyle demeden evden çıkarsa işi ters gider. Sonra annesi ansızın ölmüş. Kanserden. Hastalığının teşhisi, ölümü hepsi 3 ay sürmüş. Annesi ölünce evlerindeki buhar mutluluğu sona ermiş. Zamanı düzüne çevirememişler. Aksine zamanın aralıklarında birbirlerini kaybetmişler. Birlikte yemek yemiyorlarmış artık. Mutfakta daima bulaşık oluyormuş. Ablası yemek yaptığı için bulaşıkları yıkamayı reddediyormuş. Kavga ediyorlarmış bu yüzden. Sonunda mutfak gerilmez hale gelince ikisi birden kolları sıvayıp saatlerce bulaşık yıkıyorlarmış. Normal insanlar gibi konuşuyorlarmış o sırada. Okuldan, kitaplardan, sinemadan, artistlerden. Böylece herkese benziyorlarmış. Annelerinin öldüğünü hatırlamaya ara veriyorlarmış. Babasının aklını güveler yememiş daha. Ama yaşayan ölüye dönmüş. Gene de arada bir aşırı canlanıyormuş. Anlatma hastalığına tutuluyormuş. İki çocuğunu karşısına alıp gazetedeki aşk dedikodularını, maaş ve masa kavgalarını, manşetleri, spotları, önemli, önemsiz bütün haberleri coşkuyla, neşeyle, acayip ve arızalı bir iştahla anlatıyormuş. Babası birkaç aylık hikayeyi bir gecede anlatıyormuş. Sonra tekrar içine kapanıyormuş. İlk zamanlar babalarının bu halinden korkmuşlar. Sonra alışmışlar. Hayatlarının yeni ritmi bu olmuş. Korkutucu bir coşkuyu izleyen, aşırı sessiz günler. Madenci bir gece, salonda yalnız başına şoför Nebat'ı seyrediyormuş. Geçici Neşet Gider'in babasının uğurlu cümlesi değil, filmden bir replik olduğunu anlamış. Yıkılmış. Yıkılacak bir şey yokmuş aslında. Hatta babasının bu repliği kendi cümlesi yapmasından hoşlanması bile gerekirmiş. Ama annesinin ani ölümü, hayattayken yaşadıkları mutluluğu güvenilmez hikayelere dönüştürmüş. Annesini suçluyormuş bu yüzden. Soluğu ablasının odasında almış. Annem bizi kandırdı diye bağırmış. Ölümünü kastediyormuş. Ölerek sonsuza kadar süreceğini vaat ettiği mutluluğunun bitimini. Katıla katıla ağlamaya başlamış. Ablası onu kucaklamış, okşamış, yatıştırmış. Varlığının soğuyan bir tarafını ısıtmış. Ablası daha önce de onu sağrıların kara deliğinden çekip almış. Annesinin ölümünden sonra yalnız kaldıkları ilk gece olmuş bu. Cenaze günü evlerine baş sağlığına gelenlerle dolup taşmış. Annesinin ve babasının bütün arkadaşları, dayılar, yengeler, enişteler, kuzenler, ne kadar akraba varsa hepsi onlardaymış. Ama birkaç hafta içinde seyrelmişler. Sonunda gelecek kimse kalmamış. Ev boşalınca annesinin yokluğu, mutluluğun kaybı olarak kendini apaçık göstermiş. Işık aynı ışık olduğu halde salon loşmuş. Gölgeler, hayaletler gibi duvarlara yansıyormuş. Bu loş salonda üçü sessizce oturmuşlar, günlerce. Birikmiş bütün izinlerini kullanan babasının işe dönme zamanı gelmiş. O gün üçü birlikte annesinin oturduğu yeri boş bırakarak sofrayı hazırlamışlar. Babası alışmadıkları bir şey yapmış. Yemekte bir kadeh rakı içmiş. İçerken artık anneleri olmadan yaşayacaklarını ama sanki varmış gibi davranmaları gerektirdiğine dair öğüt dolu bir konuşma yapmış. Sesinde duygu denebilecek hiçbir şey yokmuş. Cümleleri kuruymuş, takırdıyormuş. Madenci babasının değil, kuklasının konuştuğu hissine kapılmış. Yemekten sonra babası kalkmış, annesinin yaşadığı zamanlardaki gibi hazırlanmış. Gececi Neşet gider demeden ikisini öpüp gitmiş. Ablasıyla masayı toplayıp bulaşıkları yıkamışlar. Babası isterseniz televizyon açın dediği halde açmamışlar. Ellerine birer kitap alıp okuyor gibi yapmışlar. Madenci birden yemek masasının korkunç bir çatırtıyla çöktüğünü görmüş. Koltuktan fırlayıp altına girmiş. Masanın yarılarak dağılan ahşap bacaklarını tutmaya çalışıyormuş. Ablası, ne yapıyorsun demiş şaşkınlıkla. Madenci görmüyor musun diye bağırmış. Masa çöküyor. Çöken masa değil demiş ablası. Çökenin ne olduğunu söylememiş. Ama sesi yumuşakmış, annesininkine benziyormuş. Onu masanın altından çıkarmış, kucaklamış, yatıştırmış, gözlerini silmiş. Sonra televizyonu açmış. Televizyonda Louis de Funès'un bir filmi varmış. Ablası filmi seyrederken madenci ablasını seyretmiş. Ablası anneleri hiç ölmemiş gibi gülüyormuş. Ama kahkahaları siyah bir tüle benziyormuş. Mermerden yontulmuş bir büstün, üstüne örtülmüş siyah tül. Katı acıyı gizleyemez. Sarnıydı ama gerçekten bir farkı yoktu dedi madenci. Masanın bacaklarını tutmaya çalışırken elime kıymık battığını hissettim. Ablama gösterdim. Bak dedim, elim kanıyor. Masa çökmese kanar mı? Ablan ne yaptı? Elimi tutup öptü. Sonra dudaklarıma bak dedi. Kan var mı? Madenci sustu. Dudakları iki çizgi oldu. Mürşit keder dudakları geriyor, yüzü geriyor. Keder deriyi yarıp çıkacak yer arıyor diye düşündü. Madencinin gözlerindeki camdan gözyaşı tabakası kırıldı kırılacak. Sonra ne oldu? Hiç. Sakinleştim. Yattık uyuduk. Ama sonra hayallerime bir şey oldu. Bu cümle Mürşit'in içinde bir yere dokundu. Onun da hayallerine bir şey oldu. Ama o kadar uzun zaman önce oldu ki. Hayal nasıl bir şeydi artık hatırlayamıyor. Madenci, Sarı ile hayal arasındaki bu ilişkinin onu hayal kuramaz bile yaptığını söyledi. Zamanla sarılardan kurtulduğunu ama hayal kurma yeteneğini kaybettiğini. Kurmaya çalıştığım her hayalin kendini sürekli tekrar ettiği bir yer vardı, dedi. Bir türlü ötesine geçemiyorum. Hayalim güzel başlıyor, ilerliyor ama bir yere geliyor, plak takılmış gibi oluyor. Aynı sahne kafamda kurulup kurulup yıkılıyor. Bir türlü tamamlayamıyorum. Mürşit benimkiler daha başında yıkılıyor diye düşündü. Bir sahne bile kuramadan. Bu yüzden bazen yazmaya çalışıyor. Yazı belki hayal kurmasını sağlar. Kaybolan şeyleri geri getirir diye umutlanıyor. Ama kağıt kayganlaşıyor. Kalemi mürekkep akıp gidiyor. Kağıt yazıyı tutmuyor, zihni hayallerini tutmuyor. Madenci eline baktı. Sanki kıymık hala duruyormuş gibi avucunu ovaladı. Zamansız olduğu için annesine hala kızgın olduğunu söyledi. Mutlu çocukluğuna kayıp kıta Atlantis diyerek dalga geçtiğini. Ama acı bir dalga geçiş, ceza gibi bir şey. Öyle solgun ve geride bir yerde ki, var mı, yok mu, çocuk oldun mu bir zamanlar, emin değilim artık. Körlüğü tecrübe ederken başını yardığını bir tek ablasına söylemiş yıllar sonra. Ablası, sen hep böylesin demiş, çok acayipsin, neden yaptın? Çünkü o sene sınıflarına kör bir çocuk gelmiş. Engellileri normal hayata dahil etmeye maçlayan ve çok kısa süren bir pilot uygulamanın kurbanıymış çocuk. Gözleri bu gece gelen körünküler gibi beyazmış. Renkli olması gereken yerde bir bulanıklık varmış sadece. Arkadaşlarıyla aralarında konuşuyorlarmış. Gözleri tamamen beyaz olduğuna göre her şeyi kapkara değil, bembeyaz görmesi gerekir diyorlarmış. Ama sormaya cesaret edemiyorlarmış. Kör çocuk çok huysuzmuş. Kendisine yardım etmelerini, koluna girmelerini, karşıdan karşıya geçirmelerini kesinlikle istemiyormuş. Bir sürü kavga çıkardıktan sonra gelmez olmuş. Öğretmen çocuğun köyler okuluna gittiğini söylemiş. Çok rahatlamışlar. Aslında hiçbiri sevmemiş çocuğu. İlk başta gözlerinin beyazlığından korkmuşlar. Sonra alışmışlar. Alışınca acımışlar. Acıyınca da yardım etmek istemişler. Yardım etmelerine izin verseymiş seveceklermiş. Ama vermemiş. Kör çocuk birine acımanın o kibirli hazını hiçbirine tattırmamış. Lobiden bir takım sesler geldi o sıra. Sinirli birinin isterse bu sahne olsun dediğini duydular. Kulak verdiler. Anlaşılmaz birkaç konuşma daha oldu. Sinirli adam orospu çocuğu diye söylendi biri için. Sonra sesi kesildi. Sessizlik oldu. 18. ayrımın sonu. Sayfa 174.